Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 80.
Sergey Ivanovich Varenka'ya 10 adım uzaktayken aklından bu sözleri geçiriyordu. Varenka diz çökmüş bir mantarı Grisha'nın elinden almaya çalışırken küçük Maşa'yı çağırıyordu. Güzel kalın sesiyle "Buraya, buraya çocuklar, burada çok var!" diye bağırıyordu. Sergey Ivanovich yaklaşırken kalkmadı ama onun gelişini hissettiğini ve bundan sevinç duyduğunu her haliyle belli ediyordu. Gülümseyen sevimli yüzünü Sergey Ivanovich'e doğru çevirerek sordu. "Bir şeyler buldunuz mu?" Sergey Ivanovich "Bir tane bile bulamadım. Ya siz?" diye sordu. Çevresindeki çocuklarla ilgilendiğinden yanıt vermedi. Sarıldığı kurumuş ot parçasının ortasında kesilmiş bir mantarı Maşa'ya göstererek "Dalın yanında bir tane daha var," dedi Varenka. Sergey Ivanovich ile birlikte çocuklardan uzaklaşırken "Bunlar bana çocukluğumu anımsatıyor," diye ekledi. Sessizce birkaç adım yürüdüler. Varenka, Sergey Ivanovich'in konuşmak istediğini görüyor, ne söylemek istediğini seziyordu. Bu onu heyecandan, sevinçten ve korkudan titretiyordu. Şu anda kimsenin onları duyamayacağı kadar uzaklaşmışlardı. Ama Sergey Ivanovich susuyordu yine de. Varenka da onun susmasını yeğliyordu. Söylemek istediklerini mantarlar konusunda konuştuktan sonra söylemektense, suskunluktan sonra söylemesi daha kolay olacaktı. Bununla birlikte farkında olmadan şunları söyledi. "Demek hiçbir şey bulamadınız. Zaten kuyunun ortasında fazla mantar olmaz." Sergey Ivanovich hiçbir şey demeden içini çekti. Mantarlar üzerine söylenen bu sözler canını sıkmıştı. Onun çocukluğu üzerinde söylediği sözlere dönmek isterdi. Ama bir süre sustuktan sonra istemeye istemeye yanıt verdi. Duyduğuma göre beyaz mantarlar daha çok koruluğun kıyısında yetişiyormuş. Ama beyaz mantarları pek bilmem ben. Aradan birkaç dakika daha geçti. Hala çocuklardan çok uzakta ve yalnızdılar. Varenka'nın yüreği öyle hızlı çarpıyordu ki vuruşlarını duyuyor, sararıp kızardığını hissediyordu. Bayan Stahl'ın yanındaki durumundan sonra Kozlişev gibi bir erkeğin karısı olmak Varenka için mutlulukların en büyüğü değil miydi? Ayrıca da onun neredeyse aşık olduğundan emindi. Yazgısı az sonra belirlenecekti. Durum korkunçlaşıyordu. Sergey Ivanovich'in söyleyeceği ve yapacağı her şey büyük bir önem kazanıyordu. Duygularını ya şimdi söyleyeceklerdi ya da hiçbir zaman. Sergey Ivanovich de bunu hissetti. Varenka'nın her tavrı, bakışı, kızarması, yere eğik gözleri, acılı bir bekleyişi gösteriyordu. Sergey Ivanovich bunu fark edince genç kıza acıdı. Susarak ona hakaret ettiğini hissetti. Evlilik konusundaki düşüncelerini ve hazırlamış olduğu sözleri anımsadı. Ama bunların yerini hiç beklenmedik bir şekilde sordu. "Beyaz mantarla kayın mantarı arasında ne fark vardır?" Yanıt verirken Varenka'nın dudakları titriyordu. "Yalnızca sapları farklıdır." Bu sözleri söyler söylemez her ikisi de bu işin burada bittiğini, onları birleştirecek sözcüklerin hiçbir zaman söylenmeyeceğini anladılar. Onları saran aşırı heyecan yavaş yavaş azaldı. Sergey Ivanovich sakin bir sesle, "Kayın ağacı mantarının sapı bana iki gün tıraş olmamış esmer bir adamın çenesini anımsatıyor," dedi. Varenka gülümseyerek, "Doğru," dedi. Doğal olarak gezintileri yön değiştiriverdi böylece. Çocuklara doğru yürüdüler. Varenka utanmış ve incinmişti ama yine de rahatlamıştı. Sergey Ivanovich eve dönerken aklından evlilikle ilgili yargılarını geçirdi ve onları yanlış buldu. Maria'nın anısına ihanet edemezdi. Lenin çocukların Kitty'ye doğru sevinç çığlıklarıyla koştuklarını görünce "Yavaş olun çocuklar," diye bağırdı ve Kitty'yi korumak için çocuklarla onun arasına girdi. Çocukların arkasından Sergey Ivanovich ile Varenka koruluktan çıktılar. Kitty onlara soru sorma gereğini duymadı. Sakin ve biraz utanmış duruşlarından tasarılarının gerçekleşmemiş olduğunu anladı. Eve dönerlerken Levin karısına ne olmuş diye sordu. Kitty Levin'in onda sık sık görüp çok hoşlandığı, babasının o konuşmasını ve gülümsemesini andıran bir tavırla "İş yok," diye yanıt verdi. "Nasıl, iş yok mu?" "Hayır." Kocasının elini tuttu, bir psikoposun elinin öpüldüğü gibi kocasının elini dudaklarına hafifçe değdirdi. "Hangisinde iş yok?" diye sordu Levin gülerek. "Her ikisinde de. Böyle olması gerekirdi zaten." "Ne yapıyorsun? Köylüler geçiyor." "Bir şey yaptığım yok. Görmediler." Çocuklar çay içerlerken büyükler taraçada toplanıp hiçbir şey olmamış gibi konuştular. Bununla birlikte herkes, özellikle de Sergey Ivanovich ve Varenka, olumsuz olsa da çok önemli bir şey olduğunu biliyorlardı. Her ikisi de aynı şeyleri hissediyor. Sınavlarda başarılı olmayan ve okuldan temelli atılan iki öğrenciye benziyorlardı. Oradakilerin tümü bir şeyler olduğunu hissederek büyük bir heyecanla başka konular konuşuyorlardı. O akşam Kitty ve Levin kendilerini özellikle çok mutlu hissediyorlardı. Mutlulukları aynı mutluluğu elde edemeyen insanlara karşı gizli bir anıştırma niteliği taşıyormuş gibi geldiği için bundan utanıyorlardı. "Sözümü unutmayın, Alexander gelmeyecek," dedi yaşlı prenses. Akşam treniyle Stepan Arkadyevich bekleniyordu. Prens de belki gelebilirdi. "Nedenini de biliyorum," diye sürdürdü prenses. Yeni evlilerin yalnızlığının bozulmaması gerektiğini söylüyor. "Babam bizi terk etti, onu görmedik," dedi prenses. Dertli dertli içini çekti. İki kızı karşı çıktı. "Neler söylüyorsunuz anneciğim? Ama düşünün bir, orada yalnız başına babamız, şimdi..." Prensesin sesi birden titredi. Kızları seslerini çıkarmadan bakıştılar. "Annemiz her zaman üzülecek bir şeyler bulur zaten," diyordu bakışları. Oysa kızları, yaşlı prensesin kızının elinde olmaktan ne kadar hoşlanırsa hoşlansın, ona burada ne kadar gereksinim duyarlarsa duysunlar, kendisi ve kocası için üzüldüğünü anlamıyorlardı. Çünkü son kızı da evlendiğinden bu yana eski aile ocakları bomboş kalmıştı. Kitty düzenli ve ciddi bir tavırla ayakta dikilen yaşlı hizmetçiye "Neyiniz var Agafya Mihailovna?" diye sordu. "Akşam yemeği için." "Peki, git de emirleri ver," dedi Dolly. "Ben de Grisha'yı çalıştırayım, yoksa bir şey yapamayacaktır." Levi hemen kalktı. "Bu taş bana," dedi. "Hayır Dolly, ben gideceğim." Lise öğrencisi olan Grisha'nın tatil ödevleri vardı. Darya Aleksandrovna Moskova'da oğluna Latince öğrettirmeye başlamış, köyde de her gün ona aritmetik ve Latince çalıştırmayı iş edinmişti. Levin bunu üstlenmeyi önermişti ama Levin'in derslerini dinleyince anne onun oğluna Moskova'daki öğretmeni gibi ders vermediğini görmüş, Levin'i kırmamaya çalışarak ama kararlı bir şekilde dersleri Moskova'daki öğretmeni gibi kitaptan izlemek gerektiğini ve bundan sonra bu işi kendisinin üstleneceğini açıklamıştı. Levin bu konuda hiç umursamadan oğullarının eğitimiyle ilgilenmeyi, bu işten hiç anlamayan karısının üstüne yıktığı için Stepan Arkadyevich'e ve görevini baştan savma yapan öğretmene de kızıyordu. Bununla birlikte baldızına onun istediği yöntemi izleyeceğine söz verdi. Böylece Grisha'yı çalıştırmaya başladı. Yalnız bu kez kendi yöntemine göre değil, kitaba göre çalıştırdı. Ama artık fazla ilgi duymadığından sık sık ders saatlerini unutuyordu. Bugün de böyle olmuştu. "Hayır, Dolly, ben gideceğim. Sen burada kal. Kitaba göre gereken neyse yaparız. Yalnız Stiva gelince ava gideceğiz. Dersi bırakırım." Levin Grisha ile birlikte gitti. Varenka, Kitty'ye yardım etmeyi önerdi. Levin'in mutlu ve düzenli evinde bile yararlı olmayı biliyordu. Varenka kalkıp Agafya Mihailovna'nın yanına giderken, "Yemek işine bakayım," dedi. "Siz burada kalın." "Evet evet, kuşkusuz piliç bulamamışlardır. O zaman bizimkilerden almaları gerekir," dedi. "Agafya Mihailovna ile çırarısına bakarız bunun." Varenka gitti. "Ne sevimli insan," dedi prenses. "Hayır anneciğim, sevimli değil, eşsiz biridir o. Benzeri yoktur." Varenka'dan konuşulmasını istemeyen Sergey Ivanoviç, "Demek bugün Stepan Arkadyevich'i bekliyorsunuz," diye sordu. Kurnaz kurnaz gülümseyerek sürdürdü. "Böylesine zıt iki bacanak zor bulunur," dedi. "Birisi çok canlı, toplum içinde sudaki bir balık gibi yaşıyor. Öteki, yani Kostayamız, aynı şekilde canlı, çevik ama toplum içine girer girmez sesi soluğu kesiliveriyor ya da sudan çıkmış balığa dönüyor." Prenses Sergey Ivanoviç'e dönerek, "Öyle, çok çocuk ruhludur," dedi. "Sizden onun," Kitty'yi gösterdi, "burada kalamayacağını kendisine söylemenizi isteyecektim. Kesinlikle Moskova'ya gelmesi gerekir. O ise bir doktor getirteceğini söylüyor." Kitty annesinin Sergey Ivanoviç'i kendi işlerine hakem olarak atamasından hoşlanmamıştı. "Anneciğim, o ne gerekirse yapar, her şeye razı oluyor," dedi. Ağaçlı yolda giden bir arabanın sesine karışan at hırıltılarıyla konuşmalar kesildi. Dolly kocasını karşılamaya gitmek için yerinden kalkmaya fırsat bulamadı. Levin, Grisha'yı çalıştırmakta olduğu odanın penceresinden genç çocuğu yana iterek atladı, balkonun altından "Stiva bu!" diye bağırdı. "Korkma Dolly, bitirmiştik biz." Sonra bir çocuk gibi arabayı karşılamaya koştu. Ağaçlıklı yoldan koşan Grisha, "İz, ea, id, ejuz, ejuz, ejuz!" diye bağırdı. Levin, ağaçlıklı yolun başında durarak, "Yanında birisi var, babam olmalı," diye bağırdı. "Kitty, merdivenlerden inme, dolaş!" Ama Levin ikinci konuyu yaşlı prens sanmakla yanılıyordu. Arabaya biraz daha yaklaşınca Stepan Arkadyevich'in yanında başına uzun kolyeleri uçuşan bir İskoç beresi giymiş yakışıklı genç bir adam gördü. Bu Scherbatskilerin kardeş torunu, Petersburg'un ve Moskova'nın en parlak delikanlılarından biri Vasenka Veslovski'ydi. Stepan Arkadyevich onu tanıtırken yaman bir delikanlı ve usta bir avcı derdi. Yaşlı prens yerine kendisinin gelmesinden kaynaklanan düş kırıkları yüzünden hiç bozulmayan Veslovski, Lindy'i neşeyle selamladı. Ona eskiden karşılaşmış olduklarını anımsattı ve Grisha'yı havaya kaldırıp Stepan Arkadyevich'in getirdiği av köpeğinin üzerinden arabaya koydu. Lindy arabaya binmedi, yürüyerek geldi. Çok sevdiği prensi göremediğine üzülmüştü. Varlığı büsbütün gereksiz olan şu Vasenko Veslovski denen yabancının gelişini çok canı sıkılıyordu. Büyüklerden ve küçüklerden oluşan heyecanlı kalabalığın toplanmış olduğu merdiven başına geldiklerinde Vasenka Veslovski'nin kibarca ve sevgiyle Kitty'nin elini öptüğünü görünce Levin'in canı daha çok sıkıldı. Levin'in elini hızlı hızlı ikinci kez sıkarak "Karınızla ben kuzen oluruz, hem de eski arkadaşız," dedi. Stepan Arkadyevich daha hiç kimseyle selamlaşmadan Levin'e sordu. Av hayvanı var mı? Onunla benim çok acımasız düşüncelerimiz var. Aynı anda herkese birden seslenerek "Dur Tanya, bu sana, arabadan al, arkada," dedi. Karısının elini yeniden öptü, sonra elinde tuttu. "Dolly, ne kadar iyi görünüyorsun," dedi. Bir dakika önce çok mutlu olan Levin bu olanları keyifsiz keyifsiz izliyordu. Stepan Arkadyevich'in karısına gösterdiği sevgi belirtilerine bakarak o aynı dudaklarla "dün kimi öptü acaba," diye düşündü. Sonra Dolly'ye baktı ve ondan da hoşlanmadı. Artık onun sevgisine inanmıyor. Peki ama neden bu denli sevinçti? İğrenç bir şey bu. Biraz öncesine kadar çok sevimli bulduğu prensese baktı ve kurdeleli adama gösterdiği candan karşılama onu çok sinirlendirdi. Stepan Arkadyevich'e gösterdiği kibarlık yüzünden Sergey Ivanoviç'e de gücendi. Ağabeyinin davranışlarının iki yüzlülük olduğunu düşünüyordu. Çünkü ağabeyinin Stepan Arkadyevich'i sevmediğini, saygı göstermediğini biliyordu. Varenka da onu kızdırdı. Çünkü yalnızca evlenmeyi düşündüğü halde saman altından su yürüten tavırlarıyla bu adam için hayli yoruluyordu. Ama özellikle bu bayın köye gelişi onun için ve herkes için gerçekten bir sevinç kaynağı olmuş gibi fazlasıyla neşelenen Kitty'yi görünce çok sinirlenmişti. Hele adamın gülümsemesine, Kitty'nin de gülümseyerek yanıt vermesi onu çileden çıkarıyordu. Canlı canlı konuşarak eve girdiler. Ama onlar oturur oturmaz Levin arkasını dönüp dışarı çıktı. Kitty kocasının sinirlendiğini görünce onunla baş başa konuşmak için bir fırsat yakalamak istedi ama Levin bir oda işi olduğunu söyleyerek hızla uzaklaştı. Epeyden beri işleri ona o günkü kadar önemli görünmemişti. Onlara göre her gün bayram diye düşündü. Ama iş beklemez ve onsuz da yaşanmaz. Levin yemeğin hazır olduğu bildirilince eve döndü. Merdivende yemekle sunulması uygun olan şarabı tartışmakta olan Agafya Mihailovna ile ve Kitty ile karşılaştı. "Neden bu kadar telaş ediyorsunuz? Her zaman verilen şaraptan vermek gerekir." "Hayır, Steve ondan içmez." "Dur, Kostya, neyin var?" diye sordu Kitty, onu tutmaya çalışarak. Ama kocası acımadan kocaman adımlarla salona doğru gitti. Orada Vasenka Veslovski ve Stepan Arkadyevich'in sürdürdüğü heyecanlı konuşmaya katıldı. Yarın ava gidiyor muyuz?" diye sordu Stepan Arkadyevich. Şişman bacaklarından birinin üstüne oturup iskemlesinin üzerinden yana eğilen Veslovski, "Gidelim lütfen," dedi. "Tabii, bu yıl hiç avlanmadınız mı?" diye sordu Levin. Veslovski'ye dönerek ve Kitty'nin çok iyi bildiği, kendisine hiç yakışmayan o yapay içtenlikle, "Su çulluğu bulup bulamayacağımızı bilmem ama çulluk çok bol. Yalnız erkenden yola çıkmak gerek. Yorulmaz mısınız? Bu seni yormaz mı Stiva?" diye ekledi. "Ben mi yorulacağım? Hiçbir zaman. İsterseniz bu gece yatmayıp dolaşmaya gidelim." "Gerçekten de çok iyi olurdu," diye onayladı Veslovski. Dolly her zaman kocasıyla konuşurken takındığı o iğneleyici tavırla, "Öyle ya, sen yaparsın," dedi. "Başkalarının uyumasını da engellersin. Ama vakit geldi. Ben çekiliyorum. Yemek yemeyeceğim." Stepan Arkadyevich yemek yedikleri uzun masanın başına geçip karısının yanına oturarak, "Hayır Dolinka, biraz daha kal. Sana anlatacak öyle çok şeyim var ki. Saçma sapan şeyler olmalı. Biliyor musun, Veslovski Anna'yı görmüş. Buradan ayrılınca da gidip onları görecek. Buradan 60 verst uzaktalar yalnızca. Ben de gitmeyi düşünüyorum. Veslovski, buraya gelsene." Veslovski yer değiştirip Kitty'nin yanına oturdu. "Demek ona gittiniz. Nasıl?" diye sordu Darya Aleksandrovna. Masanın öteki ucunda prenses ve Varenka ile konuşmakta olan Levin, Stefan Arkadyevich, Dolly, Kitty ve Vestovski'nin arasında canlı ve gizemli bir konuşma yapıldığını gördü. Onun ilgisini çeken yalnızca konuşmanın garipliği değildi. Gözlerini indirmeden ateşli bir şeyler anlatmakta olan karısının yüzünde ilgiden öte ciddi bir duygu görür gibi oldu. Vasenska, Anna ve Vronski'den söz ediyordu. Evleri çok hoş diye anlatıyordu. Onları yargılamak bana düşmez elbet ama insan evlerinde kendi evindeymiş gibi rahat ediyor.
Ayrım sonu.